Ayrım 5. Ustaca Sevmek. Don Miguel Ruiz. Sayfa 63. 6. Sihirli Mutfak. Evinizde sihirli bir mutfağınız olduğunu hayal edin. Bu mutfakta dünyanın herhangi bir yerinden dilediğiniz yiyeceğe dilediğiniz kadar sahip olabiliyorsunuz. Yiyecek konusunda tasalanmanıza hiç gerek yok. Ne isterseniz sofranızda beliriyor. Son derece cömertsiniz. Yiyeceklerinizi koşulsuzca karşılığında herhangi bir şey istemeksizin başkalarına sunuyorsunuz. Evinize kim gelirse gelsin, yalnızca paylaşmanın zevki için besleyip doyuruyorsunuz. Eviniz her zaman sihirli mutfağınızın yemeklerinden yemek isteyenlerle dolup taşıyor. Derken günün birinde kapınız çalınıyor. Elinde pizza ile birisi gelmiş. Kapıyı açıyorsunuz. Karşınızdaki size bakıp, "Şu pizzayı görüyor musun?" diye soruyor. "Bana yaşamını kontrol etme izni ver, senden istediklerimi yap, pizzayı sana vereyim. O zaman hiç aç kalmazsın, çünkü sana her gün pizza getiririm. Bütün yapacağım bana iyi davranmak." Tepkinizi canlandırabiliyor musunuz? Aynı pizza, belki daha bile iyisi sizin mutfağınızda var. Ama bu kişi gelip istediği her şeyi yapmanız karşılığında size yiyecek vermeyi öneriyor. Güler, "Hayır teşekkürler, senin yiyeceğine ihtiyacım yok. Mutfağım yiyecek dolu. Evime gelip istediğini yiyebilirsin. Karşılığında bir şey yapman gerekmez. Benden istediklerini yapacağımı düşünme. Beni kimse yiyecekle parmağında oynatamaz," dersiniz. Şimdi de tam tersini düşünün. Haftalar geçmiş, doğru dürüst yemek yememişsiniz. Açlıktan ölüyorsunuz, cebinizde para da yok. Elinizde pizza ile çıka gelen kişi, "Bak sana verecek yiyeceğim var. Alman için senden istediğimi yapman yeter," diyor. Yiyeceğin kokusu burnunuza geliyor. Açsınız. Kabul etmeye karar veriyorsunuz. Siz biraz yedikten sonra, "Daha fazlasını istiyorsan alabilirsin ama istediklerimi yapmaya devam etmen gerek," diyor. Bugün yiyecek bir şeyleriniz var ama yarın olmayabilir. Onun için ne gerekiyorsa yapmaya karar veriyorsunuz. Yiyecek gereksiniminiz ve yokluk yüzünden köle haline gelebilirsiniz. Bir süre sonra kuşkular belirir içinizde. "Pizzam olmazsa ne yaparım? Pizzasız yaşayamam. Ya eşim benim pizzamı başkasına verecek olursa?" dersiniz. Yiyeceğin yerindeki sevgi olsun. Yüreğiniz sevgiyle dolup taşıyor. Sevginiz yalnız size değil, bütün dünyaya yetecek kadar bol. Öylesine sevgi dolusunuz ki kimsenin sevgisine ihtiyacınız yok. Sevginizi şart koşmadan paylaşıyorsunuz. Sevgi milyonerisiniz, birisi kapınızı çalıp, "Sana verecek sevgim var, istediğimi yap, senindir," diyor. Sevgi doluysanız tepkiniz ne olur? Güler, "Teşekkürler ama sevgiye ihtiyacım yok. Yüreğimde aynı sevgi, hatta daha büyüğü, iyisi var ve onu da koşulsuzca paylaşıyorum," dersiniz. Ama ya sevgi açla çekiyorsanız, yüreğinizde sevgi yoksa ve birisi çıka gelip, "Biraz sevgi ister misin? İstediklerimi yapacak olursan sevgimi alabilirsin," diyecek olursa, bu sevgi için her şeyi yaparsınız. Hatta öyle yoksullaşırsınız ki bir parça sevgi için ruhunuzu verirsiniz. Yüreğiniz o sihirli mutfak gibidir. Açarsanız gereksindiğiniz bütün sevgiyi bulursunuz. Diyar diyar dolaşıp, "Ne olur birisi sevsin beni. Öyle yalnızım ki sevgiye layık değilim. Beni sevecek, sevilmeye layık olduğumu kanıtlayacak birisine ihtiyacım var," diye sevgi dilenmenize gerek yok. Sevgi içimizde ama bu sevgiyi göremiyoruz. Sevgisiz olduklarına inandıklarında insanların yarattığı dramı görebiliyor musunuz? Sevgi açlığı çekiyor, başka birisinden biraz sevgi gördüklerinde büyük bir gereksinim yaratıyorlar. Aldıkları bu sevgi onları muhtaç ve saplantılı kılıyor. Büyük dram da işte o zaman başlıyor. Ya beni terk ederse? Ne yaparım o zaman? Uyuşturucu satıcısı, gündelik dozlarını sağlayan insan olmaksızın yaşayamaz hale geliyorlar. Açlığını çektikleri bu bir parça sevgi uğruna başkalarının yaşamlarını yönetmelerine izin veriyorlar. Bırakıyorlar başkaları onlara ne yapacaklarını, ne yapmamaları gerektiğini, nasıl davranacaklarını, giyineceklerini, neye inanacaklarını, neye inanmayacaklarını söylesin. "Eğer şöyle davranırsan seni severim. Yaşamının dizginlerini elime verirsen severim seni. Yalnızca bana iyi davranırsan severim. Davranmazsan unut sevilmeyi." İnsanların sorunu yüreklerinde sihirli bir mutfak taşıdıklarını bilmemeleri. Bütün bu acının nedeni yüreklerimizi uzun zaman önce kapayıp oracıktaki sevgiyi duyumsayamaz olmamız. Yaşamımızın bir dönemine geliyor, sevginin adil olmadığına inandığımız için sevmekten korkmaya başlıyoruz. Sevgi can yakıyor. Başka birisine iyi davranmaya, başkalarınca kabul edilmeye çalışıyor, başarısızlığa uğruyoruz. 2-3 sevgilimiz birkaç da kırık kalp oluyor hanemizde. Yeniden sevmeyi fazlasıyla tehlikeli buluyoruz. Kendimize yönelik öylesine çok yargımız var ki öz sevgiden yoksun kalıyoruz. Ama kendimize karşı sevgiden yoksunken sevgiyi başka birisiyle paylaştığımızı da söyleyebiliriz. Öylesine benciliz ki yaşamımızı paylaştığımız insanın da bizim kadar muhtaç olmasını istiyoruz. Varlığımıza anlam katmak, yaşamımızın bir nedeni olduğuna duyumsamak için bana gereksinen birisini istiyoruz. Aradığımızın sevgi olduğunu sanıyoruz. Oysa peşinde olduğumuz bana gereksinen, çekip çevirebileceğimiz birisi. İnsan ilişkilerinde bir güç savaşı sürüp gidiyor. Bunun nedeni başkalarının dikkatini elde etmek için rekabete girişmek üzere evcilleştirilmiş olmamız. Sevgi olarak adlandırdığımız varlığımıza gereksinen, bize bakan birisine duyulan gereksinim bu sevgi değil bencillik. Bencillik bir işe yarayabilir mi? Yarayamaz. Çünkü sevgi barındırmaz. İlişkideki her iki insan da sevginin açlığını çeker. Yaşadıkları cinsellikte tattıkları bir parça sevgi, sevgisizlikten kıvrandıkları için bağımlı kılar onları. Sonra da bütün yargılar yağmur gibi yağar. Korku, suçlama, yaşanan olanca dram. Sevgi ve cinsellik üzerine yol göstericilik ararız. Bu konuda hepsi birden cinsellikte bencil olmanın yolları başlığı altında toplanabilecek pek çok kitap yazılmıştır. Güdülen niyet iyidir ama ya sevgi? O nerededir? Böyle kitaplar sevgi öğrenmeye ilişkin değildir. Sevgi üzerine öğretecekleri hiçbir şey yoktur. Her şey genlerimizde, doğamızda olup bittiğini söylerler. Bu yanılsamalar dünyasında icat ettiğimizin ne olduğu dışında öğreneceğimiz herhangi bir şey yoktur. Sevgiyle çepeçevre kuşatılmışken dışımızda ararız onu. Sevgi her yerdedir ama görecek gözümüz yok. Duygusal bedenimiz artık sevgiye uyumlu değil. Sevmek güvenli olmadığı için sevgiden korkuyoruz. Geri çevrilmek ürkütüyor bizi. Gerçekte olmadığımız gibi davranmamız gerekiyor. Kendi kendimizi kabul etmezken kabulü eşimizden görmeye çalışıyoruz. Ama sorun eşimizin bizi geri çevirmesi değil. Sorun kendi kendimizi geri çevirmemiz. Çünkü kabul edilmeye değmiyoruz. Çünkü inandığımız bu. Temel sorun kendi kendimizi reddetmemiz. Kusursuzluk anlayışı baştan sona yanlışken kendi gözünüzde hiçbir zaman yeterince iyi olamazsınız. Kusursuzluk sahte bir kavramdır. Aslında gerçek bile değildir. Ama varlığına inanıyorsanız kusursuz olmadığınız için kendinizi kabul etmiyorsunuz. Kendinize yönelen reddin şiddetini belirleyense yetişkinlerin bütünlüğünüzü ne ölçüde kırmış olduğudur. Evcilleştirilmenizi izleyen dönemde artık söz konusu olan başkalarının gözünde iyi birisi olmak değildir. Kendi gözünüzde iyi bir insan olmaktan çıkarsınız. Büyük yargıç içinize çöreklenmiş size kusursuz olmadığınızı anımsatıp duruyordur. Daha önce de söylediğim gibi olmayı istediğiniz gibi olmadığınız için kendinizi asla bağışlamazsınız. Bu da gerçek bir sorundur. Durumu değiştirebilirseniz ilişkinin size düşen yarısının sorumluluğunu üstlenebilirsiniz. Diğer yarı sizin sorununuz değildir. Birisine onu sevdiğinizi söyleseniz, o da sizi sevmediği karşılığını verse, bu sizin için bir acı kaynağı mıdır? Birisinin sizi geri çevirmesi aynı şeyi kendi kendinize yapmanızı gerektirmez ki. Sizi birisi sevmiyorsa başka birisi sevecektir. Her zaman başka birisi vardır. Sizinle olmayı isteyen birisiyle birlikte olmak, sizinle olması gereken birisi olmaktan daha iyidir. Dikkatinizi sahip olabileceğiniz en güzel ilişkide yoğunlaştırmalısınız. Kendinizle ilişkinizde. Burada söz konusu olan bencillik değil, öz sevgidir. Bu ikisi aynı şey değildir. Bencilliğin nedeni sevgisizliktir. Kendinizi sevmelisiniz. İşte bu sevgi büyüdükçe büyür. Ondan sonra bir ilişkiye girdiğinizde amacınız sevilmek olmaz. İlişki bir seçime dönüşür. Birisini eğer istiyorsanız seçer, gerçekte kim olduğunu görebilirsiniz. Sevgisine gereksinmiyorsanız kendi kendinize yalan söylemeniz gerekmez. Siz bir bütünsünüz. Sevgi içinizden geldiğinde sevgi arayışınızın nedeni yalnızlık korkunuz olmaz. Kendinize karşı duyduğunuz onca sevgi içinde yalnız da olursunuz. Sorun değildir. Yalnız olmaktan mutluluk duyar ama paylaşmaktan da zevk alırsınız. Sizden hoşlanıyorsam birlikte zaman geçirmemiz neye hizmet edecektir? Kıskançlığa mı? Birbirimizi parmağımızla oynatmaya mı? Eğer böyleyse hiç de hoş bir yanı yoktur bunun. Eğer eleştirilecek ya da yargılanacak, kendimi kötü hissedeceksem o zaman hayır, teşekkürler. Eğer acı çekeceksem yalnız olmak daha iyi olacaktır. İnsanlar bir dram canlandırmak, birbirlerini sahiplenmek, cezalandırmak ya da kurtarılmak için mi bir araya gelirler? Birlikte olmaların nedeni gerçekten de bu mudur? Elbette bütün bu seçenekler elimizdedir ama aradığımız sahiden bu mudur? 5, 6, 7 yaşlarında bir çocukken bizi başka çocuklara çeken şey oyun, eğlence isteğimizdir. Kavga etmek ya da büyük bir dram yaşamak istediğimiz için başka bir çocukla zaman geçirmeyiz. Bu da olabilir ama saman alevidir. Biter, biz de oyunumuzu sürdürürüz. Sıkıldığımızda başka bir oyuna geçer, kuralları değiştirir ve sürekli araştırırız. Eğer bir ilişkiye dram yaşamak için giriyorsanız, bunun nedeni kıskanç, sahiplenici olmak, eşinizin yaşamını idare etmek istemenizdir. Aradığınız eğlence değil, acıdır. Bulacağınız da bu olacaktır. İlişkiye eşinizin sizi mutlu etmesi gibi bir beklentinin ardındaki bencillikle girerseniz, bu beklenti gerçekleşmez. Gerçekleşmemesi de eşinizin değil, sizin hatanız olur. Herhangi bir ilişkiye girdiğimizde istediğimiz paylaşmak, zevkini tatmak, eğlenmek, sıkılmamaktır. Kendimize bir eş arıyorsak oynamak, mutlu olmak, olduğumuz gibi olmaktan zevk aldığımız içindir. Biriktirdiğimiz çöp yığınını sevdiğimizi öne sürdüğümüz kişinin üzerine boca etmek, ona olanca kıskançlığımız, öfke ve bencilliğimizle yıkamak için bir eş seçmeyiz. Nasıl olur da sevdiğini söyleyen biri size kötü davranabilir, kullanıp küçük düşürebilir, saygısızlık edebilir? Bu insan sizi sevdiğini iddia edebilir ama sevgi bu mudur? Seviyorsak sevdiklerimiz için en iyi isteriz. Neden çöp yığınlarımızı çocuklarımıza aktaralım? Biz korku ve duygusal zehirle doluyuz diye neden kötüye kullanalım onları? Kendi birikintilerimizin suçunu neden anne babamızın üzerine atalım? İnsanlar bencil olmayı, yüreklerini mühürlemeyi öğreniyor. Sevgi açlığıyla kıvranıyor. Yüreğin sihirli bir mutfak olduğunu bilmiyorlar. Sihirli mutfak sizin yüreğiniz. Açın yüreğinizi. Sihirli mutfağınızın kapısını açın ve sevgi dilenerek dört dönmeye bir son verin. Gereksindiğiniz bütün sevgi yüreğinizde. Kalbiniz yalnızca kendiniz için değil, bütün dünya için istediğiniz kadar sevgi yaratabilir. Sevginizi koşulsuzca sunabilirsiniz. Dilediğinizce verebilirsiniz. Çünkü yüreğinizde sihirli bir mutfak bulunuyor. İşte o zaman yüreğin mühürlü olduğunu sanıp sevgi yokluğu çeken bütün insanlar sevginiz için yanınızda olmak ister. Sizi mutlu kılan içinizden gelen sevgidir. Sevginizi cömertçe sunarsanız sizi herkes sever. Vericiyseniz asla yalnız olmazsınız. Bencilseniz her zaman yalnızlıkla biter yolunuz. Bundan ötürü de sizden başka suçlanacak kimse yoktur. Bütün kapıları açacak olan vericiliğinizdir, bencilliğiniz değil. Bencillik yürek yoksulluğundan, sevginin bol olmadığına inanmaktan kaynaklanır. Ertesi gün yiyecek bize bulamayabilecek olduğumuzu sandığımız zaman bencil oluruz. Ama yüreğimizin sihirli bir mutfak olduğunu bilirsek gönülden veririz. Sevgimiz de koşul tanımaz. 7. Düş ustası. Yaraları sarılamayacak ilişkiniz yoktur. Her ilişki çok güzel olabilir ama yola koyulmak size düşüyor. Gerçekten yararlanma kendinize gerçeğin diliyle seslenirken bütünüyle dürüst olma cesaretini göstermeniz gerekiyor. Bütün dünyaya karşı dürüst olamazsanız da kendi kendinize karşı olabilirsiniz. Çevrenizde olup bitene siz karar veremezsiniz de kendi tepkilerinizi belirleyebilirsiniz. Tepkileriniz yaşamınızın düşüne, kişisel düşünüze yol gösterecektir. Sizi mutlu ya da mutsuz kılan tepkilerinizdir. Olağanüstü bir yaşam sürdürmenin anahtarıdır tepkileriniz. Kendi tepkilerinizi kontrol altına almayı başarırsanız alışkanlıklarınızı, oradan da yaşamınızı değiştirebilirsiniz. Yaptığınız, düşünüp söylediğiniz her şeyin sonuçlarından siz sorumlusunuz. Hangi eylemlerinizin ne sonuç verdiğini, nasıl düşüncelere, duygulara yol açtığını görmek gücünüze gidiyor olabilir ama hareketlerinizin doğurduğu sonuçları duyduğunuz acı ya da mutlulukta görebilirsiniz. Kişisel düşünüzü yaptığınız seçimlerle belirlersiniz. Seçimlerinizin sonuçlarından hoşlanıp hoşlanmayacağınızı düşünmeniz gerekir. Size mutluluk verecek bir sonuç doğuracak eyleminizi sürdürün. Ama hareketlerinizin yaşamınızda yol açtığı değişiklik ve yaşadığınız düş zevk vermekten uzaksa hoşunuza gitmeyen sonuçlara neyin yol açtığını bulmaya çalışın. Düşünüzü dönüştürmenin yolu budur. Yaşamınız kişisel düşünüzün ifadesidir. Kişisel düşünüzün programını dönüştürebilirseniz bir düş ustası haline gelebilirsiniz. Düş ustası yaşamından bir başyapıt yaratandır. Ama insanlar kendi düşlerinin kölesi haline geldiği için düşlerde ustalaşmak son derece zorlu bir iştir. Düşlemeyi öğrenme yolumuz bir uyarlama sorunudur. Hiçbir şeyin olası olmadığına duyduğumuz güçlü inanç nedeniyle korku düşünden kaçınmamız zordur. Düşten uyanabilmek için düşün ustası olmanız gerekir. Toltekler işte bu nedenle eski düşten kurtulup düşten kaçmak da dahil olmak üzere her şeyin olası olduğu yeni bir düş oluşturmak için dönüşüm ustalığını yarattı. Dönüşüm ustalığında insanları düşçüler ve avcılar olmak üzere ikiye ayırdılar. Düşçüler, düşün bir yanılsama olduğunu bilir ve yanılsama dünyasında bunun bir yanılsama olduğunu bilerek oynarlar oyunlarını. Avcılarsa bir kaplan ya da jaguar gibi her bir etki ve tepkinin izini sürer. Kendi tepkilerinizi izlemeli, her an kendi üzerinizde çalışmalısınız. Bu da hayli zaman ve cesaret ister. Çünkü her şeyi üzerinize alınıp her zamanki gibi tepki göstermek daha kolaydır. Tepkileriniz daha fazla duygusal zehir üretip dramı büyütmekten başka işe yaramadığı için alışılmış biçimde tepki göstermek pek çok yanlış ve acıya yol açar. Tepkilerinizi denetleyebilirseniz kısa sürede şeyleri oldukları gibi algıladığınızı göreceksiniz. Zihin doğal olarak şeyleri olduğu gibi algılar ve kendimizi koşullama biçimimiz ve inançlarımız nedeniyle algıladıklarımız, işittiklerimiz, gördüklerimizi yorumlarımızın süzgecinden geçiririz. İnsanların düş içindeki görme biçimleriyle yargılamaksızın olduğu gibi görme arasında büyük bir fark vardır. Fark, duygusal bedeninizin algıladıklarınıza tepkisindedir. Söz gelimi, sokakta yürürken sen aptalın tekisin diyerek geçip giden tanımadığınız birini pek çok şekilde algılayıp tepki gösterebilirsiniz. Söylediğini kabul edip herhalde öyleyim diye düşünebilirsiniz. Öfkelenebilir, kendinizi aşağılanmış hissedebilir ya da hiç aldırmazsınız. Gerçek bu kişinin kendi duygusal zehriyle boğuşmakta olduğudur. Önüne ilk çıkan siz olduğunuz için öyle bir laf atmıştır, söylediğiniz sizinle ilgisi yoktur. Kişileri hedef alan hiçbir şey yoktur bunda. Gerçeği olduğu gibi görürseniz tepki göstermezsiniz. Ne kadar acı çekiyor der, üzerinize alınmazsınız. Bu tek bir örnek ama her an yaşanan, hemen her şeye uygulanabilir. Her şeyi üzerimize alıp aşırı tepki göstermemize neden olan küçük bir egomuz var. Anında gösterdiğimiz tepkiyi düşümüzün parçası kıldığımız için gerçekte neyin olduğunu görmüyoruz. Tepkileriniz derinliklerinizdeki gizli bir inançtan kaynaklanıyor. Tepki biçiminiz binlerce kez yinelenmiş ve alışkanlık haline gelmiş. Belli bir biçimde var olmaya koşullanmışsınız. Sizi bekleyen zorlu sınav da bu. Doğal tepkilerinizi, alışkanlıklarınızı değiştirip riski göze alarak farklı seçimler yapmak. Sonuç istemediğiniz bir şeyse istediğiniz sonuca ulaşana dek yeniden ve yeniden değiştirin. Yargıç, kurban ve inanç sistemi demek olan paraziti asla seçmediğimizi söylemiştim. Seçeneğimiz olmadığını biliyorsak, bunun düşten öte bir şey olmadığını farkındaysak, yitirdiğimiz çok önemli bir şeyi yeniden kazanırız. Dinlerin özgür irade olarak adlandırdığı şeydir bu. Dinler insanları yaratırken Tanrı'nın özgür irade bağışladığını söyler. Bu gerçektir. Ama düş bu gerçeği bizden alır ve saklar. Çünkü düş çoğu insanın iradesini kontrol altında tutmaktır. Değişmeyi gerçekten istiyorum. Bunca yoksul olmam için hiçbir neden yok. Zeki bir insanım. İyi bir yaşamı şimdi kazandığımdan çok daha fazlasını kazanmayı hak ediyorum diyen insanlar vardır. Bunu bilirler ama bilgiyi onlara ileten zihinleridir. Ne yapar bu insanlar? Gider televizyonu açar, karşısında saatler geçirirler. İradeleri nedenli güçlüdür? Bize seçme olanağı kazandıran farkındalığımızdır. Farkındalığımızı sürekli kılarak alışkanlıklarımızı, tepkilerimizi, bütün yaşamımızı değiştirebiliriz. Farkındalığa eriştiğimizde özgür iradeyi yeniden kazanırız. Özgür iradeyi yeniden kazandığımızda gerçekte kim olduğumuzu herhangi bir zamanda anımsamayı seçebiliriz. Farkındalık kazanmışsak unuttuğumuz gerçek kimliğimizi yeniden anımsamayı seçebiliriz. Farkındalık kendi yaşamımızın sorumluluğunu üstlenmek demektir. Dünyada olup bitenden sorumlu değilseniz kendinizden sorumlusunuz. Dünyayı siz bu hale getirmediniz. Dünya sizin doğumunuzdan önce böyleydi. Dünyayı toplumu kurtarmak gibi büyük bir görevle doğmadınız. Ama kuşkusuz başka bir büyük, önemli görevle dünyaya geldiniz. Hayattaki gerçek misyonunuz kendinizi mutlu etmek. Bunun için neye inandığınızı, kendinizi yargılama, kurban kılma biçiminizi görmeniz gerek. Mutluluğunuz konusunda kendinize karşı dürüst olun. Gerçekte kendinizi sevmezken, bakın bana, başarılıyım, istediğim her şeye sahibim, çok mutluyum diyerek çevrenize sahte bir mutluluk yansıtmayın. Gereksindiğimiz her şey önümüzde ama gerçekten yararlanmak için önce gözlerimizi açıp gerçeğin ne olduğunu görme cesaretini göstermemiz gerek. İnsanların gözleri kör, kör çünkü görmek istemiyorlar. Bir örneğe göz atalım. Genç bir kadın gördüğü an güçlü bir çekim hissettiği bir erkekle karşılaşır. Hormonları alevlenir, erkeği arzu eder. Bütün arkadaşları adamın nasıl biri olduğunu görür. Uyuşturucu bağımlısıdır, işi yoktur. Bir kadına büyük acılar çektirecek her türlü özelliğe sahiptir. Kadın adamı görür ama nedir gördüğü? Yalnızca görmek istediği, uzun boylu, yakışıklı, güçlü, hoş birisi olduğunu görür. Erkeğin bir imgesini yaratır. Görmek istemediğini yatsır. Kendisine yalan söyler. İlişkinin yürüyeceğine inanmayı gerçekten istemektedir. Arkadaşları, ama bağımlının teki o, alkolik, işsiz derler. Evet, ama sevgim onu değiştirecek diye karşılık verir. Annesi adamdan hiç hoşlanmaz elbette. Babası da öyle. Olacakları gören anne babası kızlarının geleceği konusunda tasalanır. Sana uygun biri değil derler. Genç kadın, hayatıma karışıyorsunuz diye yanıtlar. Hormonların güdüsünü izlemek üzere anne babasına karşı çıkar. Seçimini doğrulamak için kendisine yalan söyler. Bu benim hayatım, istediğimi yaparım der. Aylar geçer, ilişki kadının gözlerini açar. Gerçek ortaya çıkmaya başlamıştır. Daha önce görmek istemediği şeylerden ötürü erkeği suçlar. Arada saygı yoktur, kötüye kullanılma vardır ama şimdi gururu önem kazanmıştır. Anne babası haklı çıkmışken eve nasıl dönecektir? Haklı çıkmanın onları sevindireceğini düşünür. Bu kadının dersini alması ne kadar sürecektir? Kendisini ne kadar sevmektedir? Kendini kötüye kullanmanın sınırları nedir? Bütün bu acının nedeni gözümüzün önünde açık seçik duranı görmek istemememizdir. Olumlu bir izlenim yaratmaya çalışan birisiyle karşılaşacak bile olsak, sevgi ve saygıdan yoksun oluşunu bu sahte maskenin ardında gizleyemeyecektir. Ama görmek, işitmek istemeyiz. Eski zamanlarda bir peygamberin kimse görmeyi reddeden birisinden daha fazla kör olamaz. İşitmek istemeyen insandan daha sağırı yoktur. Anlamak istemeyenden çılgını bulunmaz demesinin nedeni budur. Gerçekten körlüğümüzün bedelini ödüyoruz. Gözümüzü açar, yaşamı olduğu gibi görürsek büyük bir duygusal acının önüne geçeriz. Bu risk almayacağımız anlamına gelmez. Yaşayan varlıklarız, riskleri göze almamız gerekiyor. Başarısızlığa uğrasak ne çıkar ki? Kim aldırır? Önemli değildir. Dersimizi alır, yargılamaksızın yolumuza devam ederiz. Yargılamaya, suçlayıp suçluluk duymaya gerek yoktur. Bütün yapmamız gereken gerçeği kabul edip yeni bir başlangıca niyet etmek. Kendimizi olduğumuz gibi görebilmemiz öz kabule, kendini reddetmeye, son vermeye doğru attığımız ilk adımdır. Kendimizi olduğumuz gibi kabul edebilirsek bu noktadan başlayarak her şey değişebilir. Herkesin bir bedeli vardır. Yaşam bu bedele saygı gösterir. Ama bu bedel dolar ya da altınla ölçülmez. Sevgiyle ölçülür. Bundan da öte öz sevgiyle ölçülür. Kendinizi ne kadar sevdiğiniz sizin bedelinizdir. Yaşam bu bedele saygı gösterir. Kendinizi sevdiğinizde bedeliniz çok yüksektir. Bu da kullanılmaya karşı hoşgörünüzün çok düşük olduğu anlamına gelir. Düşüktür. Çünkü kendinize saygı duyarsanız, kendinizi olduğunuz gibi severseniz bu da bedelinizi yükseltir. Kendinizde sevmediğiniz şeyler bulduğunuzda bedeliniz biraz düşecektir. Kimi zaman kendini yargılama öylesine güçlüdür ki insanların kendi kendileriyle kalabilmeleri için kendilerini uyuşturmaları gerekir. Birisinden hoşlanmadığınızda yanından ayrılabilirsiniz. Bir topluluk hoşunuza gitmiyorsa uzaklaşabilirsiniz. Ama sevmediğiniz kendiniz ise kaçacağınız hiçbir yer yoktur. Kendinizle baş başa kalmamak, zihninizi kendinizden uzaklaştırmak için sizi uyuşturacak bir şeylere başvurmanız gerekir. Belki bir miktar alkol olacaktır size yardım eden, uyuşturucu belki. Ya da yemek, durmadan yemek. Kendinize yönelik kötüye kullanma daha da kötüleşebilir. Gerçek anlamda kendisinden nefret eden kişiler vardır. Kendilerine karşı tavırları yıkıcıdır. Daha hızlısına cesaretleri olmadığı için ölüme yavaş yavaş giderler. Yıkıcılığı kendisine yönelik insanları gözlemlediğinizde yaşamlarına tıpkı kendilerine benzeyen insanları çektiklerini görürsünüz. Kendimizi sevmediğimizde ne yaparız? İçmek için bir bara dalar ve bilin bakalım kimlerle karşılaşırız. Tıpkı bizim gibi kendinden kaçmaya, kendilerini uyuşturmaya çalışan insanlarla. Birlikte uyuşur, acılarımızdan söz eder ve birbirimizi gayet iyi anlarız. Durum hoşumuza bile gitmeye başlar. Aynı frekansta titreştiğimiz için birbirimizi son derece iyi anlarız. Her ikimiz de kendimize karşı yıkıcıyızdır. Sonra da ben size acı veririm, siz de bana. Kendimizi mükemmel bir cehennem ilişkisi içinde buluruz. Değiştiğinizde ne olur? Herhangi bir nedenden ötürü alkole gereksinimiz kalmaz. Kendinizle baş başa olmak sorun değildir artık. Zevkine varırsınız. Siz içmezsiniz ama arkadaşlarınız aynıdır. Herkes içer. Kendilerini duygusuzlaştırır, mutlu olurlar. Ama siz mutluluklarının gerçek olmadığını açıkça görürsünüz. Mutluluk dedikleri duygusal acılarına karşı çıkmaktır. Bu mutluluk içinde öylesine yaralıdırlar ki başkaları ve kendilerini yaralamaktan zevk alırlar. Çevrenize uymaz olursunuz, artık onlar gibi olmadığınız için size karşı kızgınlık duyarlar. Beni dışlıyorsun çünkü artık bana katılmıyorsun, birlikte kafa bulmuyoruz. Bir seçim yapmanız gerekmektedir. Ya geri adım atar ya da başka bir dalga boyuna geçerek kendilerini tıpkı sizin kendinizi olduğu gibi kabul eden insanlarla karşılaşırsınız. Gerçekliğin başka bir boyutu, yeni bir ilişki biçimi olduğunu görür, kötüye kullanma ve kullanılmayı reddedersiniz. 5. ayrımın sonu sayfa 78.